Hatta böyle pek konuşmadık bunda. Daha önce bir yerde de hiç konuşulduğunu duymadım. Yani konfor alanı, alışkanlık ve bağımlılık arasında nasıl bir ilişki var?
Tam da işte öyle bir ayrım aslında. Yani bence artık kişinin işlevselliğine etki ettiği noktada. Alışkanlık ya da hani konfor için yaptığı bir şey olmaktan ziyade artık zarar veren bir şey olmaya dönüşüyor. Alkol almaktan bahsedeyim. İşte diyelim ki sosyal ortamlarda işte sosyal içicilik diye bir şey de var ya. Yani arkadaşlarıyla buluştuğunda içiyor. İki bira içiyor, üç içiyor, dört içiyor, beş içiyor. Hani hangi noktada bağımlılık başlar gibi bir yerden düşünebiliriz. Bu kriterler az çok onu belirliyor aslında. Artık kişi devam etmek istemediğinde, artık almak istemediğinde o maddeyi durdurmak istediğinde bunu kontrol edemeyip durduramıyorsa, yani kendi iradesinin dışında artık o davranışı yapmakla eşdeğer bir yerde buluyorsa kendini, artık o noktada bağımlılık başlamıştır diyebiliriz. Bu net oldu mu acaba?
Evet, güzel oldu bak. Bu benim aklımda olan sorulardan bir tanesi der gerçekten. Yani nasıl bir ayrım var gibisin. Evet. Hem vücutsal hem de psikolojik bir zorunluluk gibi oluyor insanda, değil mi dedim?
Yani mesela şey, iş yerinde diyelim ki çalışırken sürekli para verip sigara içiyor olmaktan artık çok sıkılmış. Bunu istemiyor. Yani oturduğunda o işi bitirmek istiyor sigara içmeden. Ama yine de kendini durduramayıp çıkıp bir sigara içiyor. Yoksa o sigara içmezse odaklanamıyor, çalışamıyor. Öyle bir şey. Yani onun olumsuz etkileri nedeniyle aslında o maddeyi alma ihtiyacı içinde oluyor. Aslında bu yoksunluk belirtilerinden dolayı artık o maddeyi alma ihtiyacıyla ilgili de aslında birazcık.
Sigara üzerinde konuşuyorsak mesela, hani benim iş yerimde çok fazla bunu gözlemleme fırsatım oluyor. Bir kere rutinleşme mantığı var. Sosyalleşme var. Çünkü birlikte genelde şunu da fark ettim. İş yerinde sigara çıkılan saatler aslında aşağı yukarı birbirine yakın. Herkesin bir döngüsü var. Standart bir döngüsü var. Birbirine mesela yakın, işte birlikte çıkmak isteyenler birbirine çakıştırıyorlar saatleri. Genelde bu 2 saatler, 2,5 saatte bir olarak gerçekleşiyor. Ve resmen böyle anlaşmış gibi herkes dışarıda mesela o saatte. Bir sosyal mantığı var. Ya şimdi o oradadır, hadi gideyim iki birazcık hani kafa dağıtayım mantığı da var. Dinlenme mantığı var. Mesela şunu da görüyorum mesela. Çıkıyor mesela, aynı döngüyü yapıyor ama mesela başka bir şey koyuyor. Sigara yerine farklı bir şey de yapsa aynı döngüyü yapmak istiyor kişiler. Bunu çünkü sadece sigara içmeyenlerde de görüyorum. Aynı şekilde onlar da sigaralarını içiyorlar, içmiyorlar ama sırf orada onlarla bir durmak için. Bir sosyal mantıkla geliyor buradan. Bir alışkanlık da aslında. Ki kişi mesela iş yeri dışındayken o kadar da sigara içmiyor. Ama işteyken bu döngü sebebiyle işi şey yapıyor. Sen diyorsun ki bundan vazgeçemez ve dikkatini dağıtır noktaya geldiği zaman bağımlılığa dönüşüyor, değil mi?
Evet, yani mesela şey, bu daha çok filmlerde gördüğümüz bir sahne olduğu için buna örnek vermek istedim. Hani bu uyuşturucu madde kullanan kişilerin maddeyi kullanmadan önce hani girdiği bir kriz vardır. Yoksunluk belirtileri, böyle işte eli ayağı titrer. Hani o artık maddeyi almazsa hayatına devam edemeyeceği bir noktaya geliyor. İşte benzer şekilde alkol bağımlıları da, hani sigara kullanıcıları bunun ne kadar yoksunluğunu hissediyor ve o yoksulluğu hissetmemek adına o maddeyi kullanma ihtiyacı içinde oluyorlar kısmını düşünebiliriz, ama hani bu filmlerde de resmedilen kısmıyla hani herkesin daha iyi anlayabilmesi için söylüyorum. Alkol bağımlıları da aslında artık işte bir iki bir şey içmeden gündelik hayatına devam edemez hale geliyor. Yani o noktada artık bağımlı olunmuştur diyebiliriz. Ki böyle bir yerden bakınca bu akıllı
Bence
telefon
net bir
kullanım meselesi çok çok kafamı kurcalıyor. Çünkü yani şey, düşünsenize, bir gün telefonunuzu evde unuttuğunuzu düşünün mesela. Eliniz sürekli telefona gidiyor. Bu işte mesela şey, arama davranışı diyoruz. Yani neredeyse böyle bir craving'e doğru gidiyor. İşte şeye girmemişsiniz, sosyal medyaya girmemişsiniz. Her gün telefonunuzda her ne yapıyorsanız onu yapamıyorsanız ve yoksun kalıyorsunuz. O belli bir rahatsızlık veriyor kişiye. Mesela bu noktada işte unuttuğu için o nesneden uzak kalmakla ilgili o yoksunluk da bence bağımlılığa doğru götüren şeylerden biri. DSM şey, iki kriterin olması bağımlı dememize yeter diyor. Bunlardan birisi mesela olumsuz etkilere rağmen kullanmaya devam etmek. İşte örneğin bir kişi o kadar çok bilgisayar oyunu oynuyordur ki sosyalleşemiyordur. Hatta evden çıkmıyordur. Sabah işe kalkamıyordur, gidemiyordur. Çünkü gece boyunca oyun oynamıştır. Yani bunlardan birisi bu olabilir mesela, ya da işte bırakmak ya da kontrol altında tutmak için yoğun bir istek duyuyor. Ya diyor ki artık bu son ya. Ben bir daha bu kadar kullanmayacağım o maddeyi. Ama sonra bir bakıyor ki yeniden başlamış, yeniden kullanıyor. Hani bu bırakmak istemek ve bırakamamak arasında da yine bir döngüye hapsoluyor.
Bence dediğin şeyin biraz dereceleri var gibi hissediyorum ben. Çünkü işte
Kesinlikle.
akıllı telefon üzerinde konuşuyorsak mesela bence herkeste küçük küçük semptomlar var bunlarla alakalı. Mesela ben kendimden örnek vermem gerekirse cebimde telefonu kontrol etme alışkanlığı. Yani telefon orada mı? Şimdi mesela ben bunu şeyde bile fark ettim. Telefonda biriyle konuşuyorum. Ya benim telefonum nerede diye. Böyle bir anda bir şeye düşüp ya telefonu
Organel
gitti.
olmuş artık.
Yani bunu yaşadım yani gerçekten bir kere yaşadım ama bu bir örnek yani. Ben insanların da bunu böyle bir şey bu tarz şeyler yaşadıklarına eminim. Hep bir kontrol var onun için. Yalnızca şunu yapıyorlar bak. Oturduğumuz ortamlara bile ben bunu gözlemliyorum arkadaşlarımla. Telefonda bir şey yapmasa bile, telefonu açmasa bile yalnızca ekranını açıp geri kapatıyor. Bak saate bak saate de bakmıyor. Ekranı açıp geri kapatıyor. Bu çok yaygın mesela. Fark etmişsinizdir belki siz de. İnsanlar yapıyorlar bunu.
Abi
Ben
hayatında yeterince doyum alan insan, ben böyle bir şey yaptığına şahit olmadım, yapacaklarına da inanmadım.
Ha ya şey diyorsun. Ha bak ona da bir örnek vereyim. Bence bu da gerçekten ortamdan keyif almakla alakalı. Çünkü şunu fark ediyorum. Gerçekten böyle çok iyi dostum, çok iyi arkadaşım dediğim insanlarda biz fotoğraf çekilmeyi falan unutuyoruz. Yani düşün gitmişim, çıkmışım başka bir şehirde adamla görüşmüşüz, oturmuşuz, muhabbet, sohbet. Geri bir dönüyoruz ya diyoruz ki biz fotoğraf çekilmedik.
Evet
Baba.
ya, bak Eliflerle o kadar oturduk, bir tane fotoğraf çekilmedik.
Bak. İşte o keyif noktaları bunu beceriliyor. Gerçekten de bakmıyorsun telefona. Ben mesela bu tarz arkadaşlarımla birlikte olduğum zaman şunu fark ediyorum. Telefonun şarjı bitmiyor. Çok daha uzun gidiyor. Çünkü kullanmıyorum belli ki yani. Tabii alışkanlık. Ciddi bir alışkanlık yani.
Tam onu diyeceğim. Bak, yakın arkadaşlarınla iyi vakit geçirebildiğin, güzel muhabbet edebildiğin insanlarla o vakit geçirdiğin zaman o an telefona bakmıyor olma halinin ayrı bir bağdan kaynaklandığı için bağımlılık adını alması gerektiğini düşünmüyor aslında. Ya orada da bağ duyduğun insanlar var ama onun adı bağımlılık olmuyor. Çünkü o insanlara karşı sen bir yoksunluk belirtisi muhtemelen göstermiyorsun, arayıp sormuyorsun. Zaten bağımlılıkların, yani en azından kişiye değil, nesneye, maddeye yönelen bağımlılıkların ortak özelliği ve sakıncalı bulunmasının da temel nedeni herhalde diğer insanlara hiçbir şekilde ihtiyaç duymama haline insanları dark etmesi. Yani hayattan el ayak çekmeyini mümkün kılıyor. Bütün üretim ve tüketim ilişkilerini de zedelediğine dair sosyolojide bugün bir teoriyi gözden geçirdim. Biraz da Lacancı perspektiften. Normalde hiç alakam da olmaz da gözüm çarptı diyeyim. Hiç merak etme, Lacan'a girmeyeceğim. Girecek donanıma da sahip değilim. Ama sen dedin ya, konfor alanı, alışkanlık, özgürlük ilişkisi. Ya da özgürlüğü ben mi katıyorum şu anda?
Konfor alışkanlık bağımlılık ilişkisidir.
Tamam, güzel. Ezberlemedim. O kadar olur. Özgürlüğü kendim katmışım.
Yürü yürü oradan yürü güzel.
Ya şimdi özgürlüğün nihai olarak belli davranışları tekrarlama neticesini üretmesi kaçınılmaz. Bunun için normatif olarak bizim bir baskı hissetmemize gerek yok. Eskiden normatif alana düşen konularda da biz kendi normlarımızı üretebiliyoruz. Özgürlüğün alanına düşmeye başladığın zaman o alan. Yani gelenekler tarafından kısıtlanmadığımızı hissettiğimiz alanlarda bile, evlilik olabilir, partner seçimi olabilir. Özgür olduğunu hissediyorsun ama zaman içinde bir norm kendi kendini üretiyor. Ve sen ister istemez normlara riayet etme ihtiyacı hisseden bir canlısın. Bu seni belli davranış paternlerini tekrar etmeye itiyor aslında. Davranış tekrarı da senin kendi kendine yeni bir konfor alanı yaratmanı mümkün kılıyor. Bağımlılık olarak gördüğümüz şeylere dikkat edersen muhtemelen hepsinin ortak özelliği normatif olmamalarıdır. En azından vücutsuz
Açıkla
özellik ettiğimiz maddeler için söylüyorum.
biraz. Ben açıkla biraz.
İş yerinde öğle yemeğine çıktığın bir arkadaşın her gün aynı yemeği yiyorsa ve sevdiği için yediğini söylüyorsa, bir hafta boyunca bunu, bir ay boyunca bile tekrar etse, yani adamın muhtemelen tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünmek için bir tereddüt yaşarız. Aynı şeyi başka maddeler için düşünmüyoruz. Ya onların bağımlılık yapmak gibi bir hususiyeti olduğunu zaten çoktan takdir etmişiz. Biyolojik tabiatımız, kendi vücudumuzda artık girdiği reaksiyon itibariyle böyle bir şey olmasından mütevellit. Diğer nesnelere zaten artık biz bunu yansıtmaktan çoktan vazgeçtik. Dolayısıyla ne oluyor? Sen vücudunun bir uzantısı, telakki edebileceğin telefon gibi, bilgisayar oyunu gibi artık teknolojiye entegre olmuş belli araçlarla bağımlılığı yeniden tanımlamak durumunda kalıyorsun. Çünkü farklı nesnelere sen zaten bağımlı olmayı beceremiyorsun. Onlar normatif hale bile gelemiyorlar. Ama telefon pek çok fonksiyonun toplandığı bütün cihazlarda bunu görebiliyorsun. Ama marifeti orada değil işte. Yani telefondan pek çok şey yapabiliyor olmaktan dolayı ona bağımlı değilsin aslında. Hayatında yolunda gitmeyen ya da o andan tatmin olmamanı sağlayacak bir şeyler var ki çevrende bulunan insanlar veya bulunmayan insanlardan ötürü senin elin telefona gidiyor. Senin elin müziğe, YouTube'a, Netflix'e, bilgisayar oyununa gidiyor. Çünkü oraya girdiğin zaman onu bulabileceğini de biliyorsun. Yani sosyalleşme aracı olarak da kullanabildiğin bağımlılık noktaları yok mu? Ya, bağımlılık adını almış şeyler yok mu? Dolayısıyla bir şey, burada bir karmaşa ortaya çıkıyor. Yani teknolojiyle alakalı olanlarda geçerli olan hususiyetleri maddeler için söyleyemiyoruz. Çünkü eş zamanlı olarak sosyalleşme ihtiyacını gideriyor bunlar. Ama onları da bağımlılık vasfını uygun buluyoruz biz. O yüzden bağ kurmaya indirgediğim zaman ben bunu vurgulanması gereken yanının diğer insanların yanında olmayı bile istememe, diğer insanlara ihtiyaç duymama, dolayısıyla da ekonomideki üretim ilişkilerini tehdit edecek bir noktaya getirdiği için uyuşturucu bağımlılığının çok ayrı bir yerde durduğunu düşünüyorum.
Evet. Bence Leyla hocam çok güzel bir ayrım çizdi benim sorduğum soruda o konfor alanı ilişkisini anlatırken. Ya benim için çok belirgin oldu. Bence şu an dinleyen varsa işte bu akıl telefonlarına kadar herkesin bir fikri var veya ya bağımlı mı olduk artık gibi bir sorusu var kafasında. Ben görüyorum bunu. Şuna bakabilirsin dedi ya, bir şey senin için vazgeçilmez ve bir zorunlulukmuş gibi haline aldıysa artık sen bunu geri tutamıyorsan kendini bundan bir şekilde vazgeçmek istediğin halde vazgeçemiyorsan bu noktada bağımlılığa giriyor. Onun dışında güçlü bir alışkanlık halinde.
Ne bileyim, bir kişi mesela günde 10 saat akıllı telefonuyla bir şeyler yapıyordur ama belki çok işlevsel kullanıyor. Yani oradan belki bir ders videosu izliyor, ne bileyim biletlerini alıyor, alışveriş yapmıyor, dışarıda telefonundan alışveriş yapıyor. Yani aslında işlevsel kullanıyordur ve zamanını daha etkili kullanmasına yardımcı olan bir araçtır. Hani bunu bir alışkanlık olarak da kullanmaya devam edebilir ama yani artık canıma tak etti. Ben sürekli işte 3-5 saatimi buna ayırmak istemiyorum günde diyor. Ama yine de bir bakıyor ki işte telefonu eline aldığı anda 5 saati gitmiş. Sosyal medyaya girmiş, şuna girmiş, buna girmiş, bir sürü şey. Yani çünkü herkesin farklı farklı programlar, uygulamalar kullandığı için net bir şey de söylemek mümkün değil ama o kişi aslında kendini nerede kaybediyor? Hani o şeye girmekle ilgili, o şeyi sürdürmekle ilgili kendine neden engel olamıyor meselesi o kişi için önemli bir soru olabilir. Yani bu bir Instagram'sa, Facebook'sa niye orada o kadar zamanını harcıyor mesela?
Bence çok güzel bir noktaya değindin. Mesela ben şöyle kendimden örnek vermem gerekirse ben bir ara takip ediyordum kullanımlarımı. Yani 6 saate kadar çıkıyormuş. Ama halbuki bunun içerisinde ben telefonumdan drive üzerinden bilgisayarıma ulaşıyorum. Yerine göre oradan mail bakıp mail yazıyorum. Ne bileyim Almanca çalışıyorum. Saatlerce yerine göre Almanca çalışıyorum oradan. Açıp belki bir dizi izliyorum keyfime göre bir şeyler yapıyorum. Veya aklına daha ne geliyorsa. Farklı mesela Photoshop uygulamaları var farklı. Ben orada bildiğin hikaye yapıyorum yani yerine göre. Belki kısa bir film yapıyorum. Belki bir fotoğraf üzerine çalışıyorum. Çalışıyorum yani bildiğim bir üretkenliğim var. Bu beni rahatsız edici bir durum değil. Bence şu da bir kriter olabilir. Kişinin kendisine, çevresine veya sosyal hayat akışına artık rahatsız edici boyutta bir zarar veriyorsa bu zaman bence ele alınabilir. Yoksa bir gün mesela bir adam 10 saat kullanabilir ama bu 10 saatinde bir şeyler üretiyordur veya kendince tatmin oluyordur. Ve bir herhangi bir hayat akışına bunu sıkıntı yaratmıyordur. Bence bunu bir şey olarak kabul etmek doğru olmaz. Ya bu zararlıdır. Böyle bakmak çok doğru olmaz. İnsanlar öyle gördükleri için böyle oluyor. Çocuğun elinde cevabı birçok şey görüyor. Ya bu çok faydasız. Ama faydalı kullananlar da var yani. Bunu dediğin gibi ayrım yapmak gerekiyor.
Yani ben de işlevselliğe bakmanın önemini söyleyecektim. Yani işte bir kişi belki hacker belki yani günde 10 saat falan bir şeylerle uğraşıyor ve annesi bakıyor diyor ki bu çocuk bilgisayarın başından kalkmıyor. Ama diğer bir kişi de sadece tek bir kişiye bağımlı olmuş ve sürekli onda zaman harcıyor. Hani bu DSM bakışından bir yerden konuşursak hani sonuç sadece zamanın şu kadarını semptom nedir? Yani işte 10 saat bilgisayarda oynamak gibi bir şeyse sadece bu mudur yoksa içeriye de bakmak lazım mı gibi bir yerden bir şey söyleyecektim. Bunların ayrımını da sanki herkes kendi öz eleştirisini yaparak bir bakmalı gibi geliyor.
Evet, şimdi faydalı, faydanın tanımı ne? Yani senin kendi kişisel kriterlerine bağlı olarak bir şeyi faydalı telakki etmen sorunsalı da var bunda. Yani Emre'nin söylediği faydalı kullanan da var, faydasız kullanan da var diyoruz. Hani faydasız kullanıldığı zaman bağımlılık adına alıyor, faydalı kullanıldığı zaman almıyor. Oldu canım. Ben,
Hayır, hayır bak.
hayır arkadaş, ben tanı kitabına göre bunu değerlendirmek
Ekledim.
mecburiyetinde değilim.
Ben kendime göre yaptım. Tamam mı? Faydalı faydasız kendime göre değerlendiriyorum ama en son bir şey söyledim. Kişinin kendisine, çevresine, sosyal hayat akışına bir zarar veriyorsan, yani sen akşama kadar Instagram'da da dolaşıyor olabilirsin. Bu senin hayatını bozmuyordur veya bunlar rahatsız değilsindir. Bağımlı değiliz bence buna. Bak bunu ekledim ben sonra. Beni orada şey yapma, eleştirme.
Ya sorun tam olarak şurada. Telefonu hayatın dışında bir şey olarak telakki ettiğini bile kabul etmiyorsun şu anda. Yani hayatın dışında hayatın akışını bozma potansiyeli taşıyan bir cihaz var. Onu yeterinden fazla kullanırsan, hele ki bunu Instagram üzerinde kullanırsan, hani Almanca öğrenirsen sorun yok diyorsun mesela. Ancak o zaman sorunu takdir ediyorsun. Halbuki biz seninle ahlak bölümünde bunu konuştuk. Dedik ki araç mesajın kendisidir dedik. Yani
Evet.
telefonu kullanıyor olma halinde esas bir problem var. Onun vasıtasıyla ne yaptığın tamamen bir illüzyon aslında. Ya senin telefonu kullanma deneyimin senin hayatını belirliyor. Onun vasıtasıyla yaptığın şey gümbegün değişebilir. Ne
Burada
kadar
telefon
sürdüreceksin Almanca öğrenmeyi? Ya da hayır,
işte.
faydalı olduğunu söylediğimiz şeyleri Allah aşkına, hele ki telefon gibi dikkat dağıtmaya bu kadar müsait bir cihaz üzerinden kullanırken ne kadar sürdürmüşüz, ne kadar sürdürebiliyoruz? Atıyoruz o uygulamaları bir kenara birkaç hevesli andan sonra, ki o uygulamalar zaten hep farklı kişilerden ücret alarak kendilerini idame ettiriyorlar. Böyle aylarca, yıllarca o uygulamayı daimi olarak kullanan çok az insan var. Faydalı olan uygulamalardan bahsediyorum. Faydadan kastımız da bu arada günümüz modern dünyasında kariyerimize katkı sağlama potansiyeli olan şeylere biz sadece faydalı terakki ediyoruz. Yoksa boşa zaman geçirme dediğin şeyin ifade edilmesinde bir sorun var. Ya da Instagram'da geçirdiğim vakit neden illa boşa zaman olsun falan. Bu arada savunduğumdan falan değil yani. Zararlarının farkındayım. İlgili çalışmayı hatta başka bölümde ben kendim söylemiştim. Ama ikinizin karşısında kendimi şu an köşeye sıkışmış hissettim. O yüzden McLuhan kartını oynuyorum ve araç mesajın kendisidir diyorum. Yani
Bak ben sana daha güzel.
Telefonla alakalı geri adım atmam abi. Kusura bakma.
Ya şimdi abi şöyle bir şey var bak Leyla hocama sözü vereceğim. Genelde bu fayda noktaları yani bizim fayda diye atfettiğimiz şeyler o ürünü almaya yönelik kullanılan bahaneler üzerine dönüşüyor. Mesela tablet alacağım ya kafamda düşünüyorum ya çocuk düşünüyor. Ders izleyeceğim. Baba ders izleyeceğim yani Zoom var.
Derdi yazacağım. Ben o yüzden lazım.
Evet. Ama şöyle baktığın zaman %90 oyun, %10 dert. Anladın mı? Hani öyle bir şey bak. Mesela ben de alırken ya üniversiteye gidiyorum. Sunum yapacağım. Yani bu buraya bağlanıyor işler. Ama ne kadar sunum yaptın? Evet yaptım mı? Yaptım. Ama aslında birçoğunu oyun oynayarak harcadım yani.
Tam onu diyeceğim. Yaptığını da hep son gece yaptın. Niye oyunu da aynı cihazdan oynuyorsun? Problem orada.
Ama yaptım değil mi?
Bu elleri çalmasan yapmayacağım da.
Onun takdirini bekliyor ama yaptım yani. Yapmış yani.
Yaptığı da o cihazın maksadı o değil yani. O cihaz senin başını önüne eğmenden ibaret bir amaca hizmet ediyor. Bu kadar. Özgürlüğün hizmet ettiği şey de budur. Yani seni kolay kontrol edilebilir, yönetilebilir kılmaya hizmet eder senin özgür olman. Veya
Abi.
çünkü sen kendi özgürlüğün içerisinde bağımlı olacağın şeylere zaten yönelirsen, dolayısıyla da özgürlük seni yönetmenin temel aracı haline gelir.
Ya sebep aramaya bence çoğu zaman gerek yok abi. Ben bundan zevk alıyorum kardeş. Ben Instagram'da gezmekten, orada Netflix açıp bir şey izlemekten, YouTube'da dolaşmaktan, oyun oynamaktan. Ben bunu seviyorum ya. Buna
Ne
para ver.
yapayım ya? Sevgi ya da sizin
Evet.
ondan zevk alıyor olmana neden kriter belirliyoruz? Ya sen kendi davranışların için zevk almayı... Ya neden epikürcüsün yani? Neden platoncu değilsin?
Ya şöyle faydayı bir bahane gösterip almaya yönelik şey yaptığın zaman hep bu tarafa kayıyoruz ya. Genelde kullanmadığımız, en az kullandığımız şeyleri bir bahane gösterip alıyoruz ama ya abi bununla böyle kendini kandırmana gerek yok. Ya sen bundan keyif alıyorsun. Sen bundan serotonin bir şeyler alıyorsun vücuduna yani. Hoşuna gidiyor işte bu senin. Ben diyorum mesela bazen bunu. Beni eleştiriyorlar mesela. Ailem bazen bazı konuları eleştiriyor beni. Ya buna para mı harcanır diyor. Diyorum kardeşim ben seviyorum.
Emre,
Ben... Hı.
seni eski bölümlerimizle döverim. Bak bu sefer de para bölümüne değineceğim. O bölümde bunları konuştuk. Yani senin kendi çıkarına hizmet edecek davranışı yapmayı kendinde rasyonel bir hak olarak, gerekçe olarak sunuyor olman zaten çıkar ideolojisinin senin içine bu Tylerci, Skinnerci prensipler itibariyle işlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani Emre şahsı bundan haz alıyor da onu yapıyor değil. Emre şahsının yaşadığı koşullar itibariyle başka bir seçeneği yoktu. Yani onun gibi çoğu insan zaten haz almasını gerekçe göstererek davranışlarını açıklıyor. Ya
Kardeşim
sen
ben
parayı kullanmayı, ya serbest piyasa ekonomisi içerisinde her şeyin satın alınabilir olma halini içselleştirmiş olmasan sen zaten davranışlarını bu şekilde gerekçelendirmeyeceksin. Yani onun müsebbibi yazıhanesi başka yerde onun, yani Emre'de değil.
zaten ben bunu yadırgamıyorum. Ben bunu karşı da çıkmıyorum. Ben biraz hedonist.
Belli.
Ya ne yapayım kardeşim? Hedonistim ya. Allah seversen.
Bak, kabul et kardeşim ya, valla.
Ya ben bunu söylüyorum zaten. Ben bunu kız arkadaşıma da söylüyorum. Aileme de söylüyorum. Ya bende hedonistlik var. Yani o yüzden yani şey yapmayın bu kadar. Neyse Leyla hocama dönelim. Biz burayı koparır götürürüz burada.
Yani bence kişinin öz kabulü de önemli diye düşünüyorum öncelikle Emre Hocam. Takdir ediyorum şahsen. Diğer kısma gelirsek de, ya zaten bence şey kısmı çok tartışmalı. Fayda kısmı tartışmalı bir şey. Ona katılıyorum ama ben fayda kelimesini kullanmadım diye hatırlıyorum. İşlevsellik önemli aslında. Yani hangi işlevler için kullanıyor ve o bilgisayarı ders çalışmak için istiyorum diye alıp aslında hem oyun oynuyor hem de işte derste de bakıyor gibi. Ama artık derse de bakamıyor, yemek de yiyemiyor, yani bilgisayarın başından kalkamıyor ve sebebi sadece oyun oynamaksa eğer, orada artık kontrol edilemeyen, çığırından çıkmış bir şeyler olduğunu kabul ediyoruz. Yani mesele burada başlıyor. Artık bir işlevsizlik ortaya çıkıyor. Hani Faruk Hocam'ın da eleştirdiği bu şey meselesi. DSM eleştirisi de aslında disorder, işlevsizlikten ortaya çıkıyor. Yani artık işler yolunda gitmiyor diyoruz. Bu kişi topluma uyum sağlayamıyor. Çünkü insanın sosyal bir canlı olarak topluma uyum sağlayabilmesini bekliyoruz. Ama bir bakıyoruz ki bu kişi kendini sadece bir şeye vermiş ve diğer her şeyden yoksun kalıyor. Çünkü bu kişilerin beynindeki ödül mekanizmalarında artık bu bağımlı olduğu şey neyse, o sadece artık onlara zevk veren bir şeye dönüşüyor. Yani ödül mekanizmasında artık işte örneğin kişi yemek yediğinde de aslında haz duyar. Ya da lunaparka gittiğinde de haz duyar. Çok sevdiği bir kişiyle görüştüğünde de haz duyar. Ama bu bağımlı olunan şey de o şey, o merkezin ortasına bir yere oturuyor, yerleşiyor. Ve artık işte yemek yemek de o kadar önemli olmuyor. Arkadaşlarıyla buluşamamak da o kadar önemli olmuyor. Yani daha önce o kişinin önem verdiği, zevk aldığı, keyif aldığı neler varsa artık onlar önemini yitirip sadece başrolde bu bağımlı olunan şeye önem veriliyor diyebilirim. Ve o yüzden de artık bir işlev söz konusu olmuyor. Yani insani bir yaşamak söz konusu olmuyor demem çok yanlış olmaz herhalde. İnsanca yaşanamıyor. Sadece o maddenin etrafında savrulup giden bir hayattan bahsetmeye başlıyoruz.
Ne güzel
Nefes.
işte ya.
Abi ben ODTÜ'de
Hayır.
ODTÜ'de insanlar vardı.
Evet, 13 yılda mezun olamıyorlardı.
Evet. Benim o da arkadaşlarım vardı abi. Çok böyle.
Hayır,
Ama
ODTÜ.
abi gerçekten o hastalık artık abi ya. Yani.
Ne hastalığı ya. Abi hayatlarını yaşıyor adamlar. Hani yaşamın gayesi niçin topluma uyum sağlamak olsun ki ya? Bu insanları neden rahat bırakmıyoruz? Yani kendi yaptığımız iyi olma hali tanımları üzerinden bu insanların fonksiyonel olmadığı yargısını bu insanlara dayatıp kurtarılması gereken bir pozisyonu onlara atfediyoruz. Ondan sonra da elimizi uzatıyoruz. Lan sen attın çukura. Bu adam orada mı memnun zaten? Çukura atıyorsun. Ondan sonra elini uzatıyorsun. Şık da bir
Burada
alıntıyla noktalayayım cümlemi. Louis C.K.'in bir esprisi aklıma geliyor. Yani diyor ki ben çocuklarıma nasıl uyuşturucu kullan diyor. Bütün dertlerinize harika bir çözüm yani. Nasıl söyleyeyim ki uyuşturucudan uzak durun diye. Gerçekten de bütün dertlerine harika bir çözümse kendini onun kucağına neden bırakmayasın?
Bu noktada kimseyi kurtarmakla ilgili kimsenin bir yükümlülüğü, görevi olduğunu düşünmüyorum. Sadece belki otoriteler. Bir kişi çok alkol almış, sokaklarda bağıra çağıra dolanıyor ve tüm sokağı uyandırıyorsa, yani bu da biraz klasik olacak ama işte birinin özgürlüğü diğerinin özgürlüğünü kısıtladığında biter falan filan meselesi. Toplum olarak yaşıyorsak maalesef normlar var ve belki normlar iyi ki de var aynı zamanda da. Yani o normlar olmadığında çünkü kaos içinde de yaşayabiliriz. Hani sadece yazılı olan kurallardan da bahsetmiyorum. Sonuçta normlara uymayan insanlara kötü bakışlar da atılıyor. dedikodusu da yapılıyor. Hani onlar bir şekilde toplumda cezalandırılıyor zaten. Ya da yardım istediğinde yardım edilmiyor falan gibi şeyler. Ne yapıyordum?
Bakın, burada şöyle bir şey var ya. Bırakın yapsınlar. Bırakın geçsinler kardeşim. Arkadaş ya.
Allah bir boşu ya.
Ama
Yok ben de aynı düşünüyorum da. Sloganlaştırınca itiraz edesim geldi.
yani bu insanlar eğer gelip yardım isterlerse artık ben kontrol edemiyorum bu şeyleri. İşler yolundan çıktı, çığırından çıktı diyorlarsa onlara yardım edebiliriz. Ama bir kişi yani ben overdose olacağım, fazla maddeden öleceğim ve beni kimse durduramaz diyorsa yani şöyle ki amatemlerin başında güvenlik vardır ve oraya gelen ziyaretçilerin üstü başı aranır. Ve amatemde hasta olarak tedavi gören insanlar içeriye madde sokturuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir sonu yok. Hani insanları dış kontrolle kontrol etmek çok kısıtlı bir şey. Eğer o kişi ben yine de hani tedavi olmak için yaptığım hastanede yine de madde kullanacağım diyorsa oraya tuvaletin camından da olsa bir madde sokmanın yolunu buluyor. Ve tedavi olmak isterken yeniden kullanıyor yani. Bunu yapabiliyor. Biz insanları ancak bu şeyi düzeltmek istediklerinde, hayatlarını başka bir yöne doğru döndürmek istediklerinde yardımcı olabiliriz. Ama onun dışında ben yine de kullanacağım. Gerekirse karaciğeri kaybederim, ben yine de alkol alacağım diyorsa onlara da düzeltmekle ilgili maalesef ve iyi ki de belki sorumluluğumuz yok yani. Zorla mı? Zorla mı?
Zaten duymak istediğim şey bu açıklamanın dile gelmesi. Yani ben az önce savunduğum çoğu şeyde zaten samimi değilim. Anlatırken hararetimden belli olmuyor olabilir. Kendimi kaptırıyorum. Karşı kampı çok kolay savunabilirim çünkü. Aslında tamamen bu şeytan avukatlığını iyi bir şekilde icra ettiğimin kanıtı. Ya biraz da şey, kişisel bir yönden aslında konuyu ele almış bulundum. Çünkü özgürlük kadar değerli. Telakki ettiğim hiçbir değer yok benim bu hayatta. Onun üstünde gördüğüm. Ya hiçbir şey böyle kapıyı vurup çıkma hakkını elimden almasın istiyorum. Yani kapıyı vurup çıkmaktan kapı dediğim dünya oluyor. Çıkış dediğim ölüm oluyor. Yani aşırı dozdan falan gitmek istersen bir noktada bana müdahale edilmeyeceğinden emin olmam lazım. Ya gitmek istersem asla öyle bir yöntem seçmem ayrı da. Seçeneklere açık tutmakta fayda var sadece. Teşekkür ediyorum açıklama için. Ben tatmin oldum ya. Anlattığın şeylere zaten itiraz etmiyorum. Önceden söylediğimde de samimi değildim. Bunu vurgulamak istedim.
Ben de teşekkür ederim yani bunları konuşma fırsatı sağladığın için şeytanın avukatları içinde ve buraya bir hemen küçük bir araştırma bulgusu da sıkıştırmak isterim. İntihar deneyip de ölmeyen yani intihar tamamlanmamış deriz biz onlara. İntiharı tamamlanmamış kişilere sormuşlar yani ölmediniz ve onlar da ölmedikleri için memnun olduklarını söylemişler aslında. Yani bir kişi ölmeyi seçiyorsa bile, o an o kararı alıyorsa bile sonrasında ölmediği için şükredebiliyor. Yaşamsa
Allah'ım.
Freud'un da dediği gibi ölüm ve yaşam dürtüsü arasında bir yerde geçiyor yani. Ölmeye karar veren kişi bile ölmediği için şükredebiliyor. Bu çok çelişkili ve çok garip bir bulgu bence ama yaşamı da özetleyen bir
Ya
şey.
değil ya. Çelişki yok gibi geldi bana ya. Yaşamı özetlemesine bir şey diyemem. Evet, muhtemelen öyle. Ama buna şey Survivor bias dediğimiz şeyi hatırlattı bu bana. Yani çünkü soruyu sorduğumuz kişiler zaten hayatta kalabilmiş kişiler. Survivor bias da bu arada doğru hatırlıyorsam İkinci Dünya Savaşı'ndaki galiba İngiliz uçaklarının hangi kısımlardan darbe aldığı zaman düştüğünü tespit etmek üzere bir yanılgıya düşüldüğü zaman ortaya çıkıyor. Yani uçaklar dönüyorlar. Nerelerden kurşun yemiş diye bakıyorlar. Kurşun yiyen kısımları yeniliyorlar. Ama hala uçaklara aynı miktarda düşmeye devam ediyor. Çünkü zaten geriye dönebilen uçaklar yeterince hayati darbe almadığı için geri dönebiliyor. Dolayısıyla da sen asla tespit edemiyorsun nereden darbe alarak düştüğünü. Dolayısıyla biz hayatta kalmış insanlara soruyoruz zaten. Yani tabii ki memnun oldum diyecekler. Çünkü diğer insanlarla etkileşime girecek bir fırsatları oldu. Üstünden belli bir zaman geçti. Haleti ruhiyeleri değişti. Dolayısıyla ben onun biraz şey yanlı bir görüş olduğunu düşünüyorum. Ya hayatın değerli olduğunu söylemek gibi bir şey yani. Sadece hayatta olanlar değerli olduğunu söylüyor. Aynı ona benziyor. Vay be.
Emre şimdi diyecektim.
Var mı? Çok keyifli bir muhabbet oldu.
Ya evet bulgularına ya da işte anlatmak istediğin bir şeyler kaldıysa ondan devam edebiliriz Leyla Hocam. Biz çok dağıtıyoruz onu sabah.
Küçük notlarım var bu arada hemen şu an ne yaptığım konusunda bilgi vereyim bir yerde. Özellikle söylemek istediğim şeyler diye. Yani özellikle bu bağımlılık meselesinde tüm bu konuştuklarımızda beni yine şaşırtan böyle belki size de ilginç gelebilecek bir şeyden bahsedebilirim. Psikiyatride tanılama sisteminde bir komorbid diye bir kelime vardır. Eş tanılılık anlamına geliyor. Ve genelde psikiyatrik tanı almış popülasyon, hani çok hoşlanmadığım bu diğer kelimeyi de söyleyeceğim. Normal popülasyona göre, yani tanı almamış henüz diyelim, ya da tanı almamış popülasyona göre daha yüksek bağımlılık düzeylerine sahipler. Yani bu türlü maddeler için de geçerli, alkol ve sigara için de geçerli. Onların bağımlılık oranına baktığında mesela şöyle çalışmalar yapıyorlar. İşte psikiyatri tanısı almış, kaygı bozukluğu, işte şizofreni, depresyon tanısı almış kişilerin ne kadar sigara içtiğine bakıyorlar, düzeyine bakıyorlar, bağımlılık düzeyine. Bir de tanı almamış grubun ne kadar sigara içtiğine bakıyorlar. Ve genelde hep bu psikiyatrik tanı almış grubun bağımlılık düzeyi diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor. Ve bununla ilgili bir self-medikasyon diye bir şey var, model var. Self-medikasyon hipotezi. Bu da diyor ki bu kişilerin de zaten beyin sisteminde İşler yolunda gitmiyor. Bir şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Medikasyon gibi. Ki zaten alkolün de beyindeki etkisinin antidepresana benzer olduğu söylenir. O yüzden depresyondaki kişilerin ya da kaygı bozukluğu olan kişilerin mesela alkol kullanımında bağımlı olma olasılığı daha yüksek görülür. Çünkü onların sanki beyninde kendi düzenlenemediği bir şeyi o dışarıdan içeri aldığın madde pat diye orada bir dişliği döndürüyor. O kişinin kendinde hep eksik gördüğü, hiç tamamlayamadığı, biyolojik anlamda tamamlayamadığı şeyi o maddeyle tamamladığı varsayılıyor ve düşünülüyor. O yüzden de bu kişilerin o sonra o maddeden vazgeçmesi, onu daha az kullanması ya da başka kişiler gibi sadece işte sosyal durumlarda işte arkadaşlarla buluştu, içki içti, sonra bir sonraki buluşmaya kadar hiç aramadı, aklına bile gelmedi gibi bir şey çok daha az oluyor diyorlar. Bu da bence ilginç bulgulardan birisi. Yani benim hep kafam şey gibi bir yerden çalışıyor. İşte bir psikolojik gerçeklik var ama bedensel de bir gerçeklik var. Mind body dualizmde hep iç içe gidiyor bir şeyler. Birinde bir şeyler değişince öbüründe de bir şeyler çıkıyor. Ya da işte o kişi sigaranın etkisine biyolojik olarak da açsa eğer, o nikotinin ona vereceği şeyi, onunla ilgili hemen bir düşünce geliştiriyor. Diyor ki işte sigara içmediğimde odaklanamıyorum. Biyolojik olarak nasıl bir şey gerçekleşiyorsa onunla ilgili bir düşünce de çıkıyor ortaya. Çünkü kişinin o davranışı yapması için rasyonel bir yerden kendini de etrafındaki insanları da ikna edici sözel şeylere de ihtiyacı var. Hani bazen sözle açıklanamayan bir şekilde de istiyorum diyor yani. Kimse bana karışamaz. Ben bunu istiyorum, kullanacağım. Kim ne derse desin.
Bence burada beynin işgüzarlığı da var. İnsanın kendi iradesi dışında bizim fizyolojik içsel ihtiyaçlarımız, yani beynin kendi kendine oluşturduğu şeyler de var. Bir şey hoşuna giderse hep bunu istiyor. Yani seni zorunda bırakıyor bir de bunun, yani yerine göre.
Şimdi hedonist olanlar daha iyi bilir. Zaten beyin zaten haz arıyor. Yani bu böyle haz aranıyor genelde. Yoksa yani şey düşünsenize, pek çok insan için oturup çok da sıkıcı olan beyin mekanizmalarının nasıl işleyeceğine yönelik bir makale okumak, bunu araştırmak hiç keyifli bir şey değil aslında. Ama en sonunda kendine bir ödül koyuyor. Diyor ki işte ben buna çok iyi çalışır öğrenirsem sınavdan yüksek alırım. O zaman annem babam bana aferin der. Sonunda bir hazda ulaşacak. Yani sonunda ulaşılacak bir haz olmadığı sürece hiçbir davranışı yapmak aslında mantıkla açıklanabilir bir şey değil. Hazda ulaşmak hedef aslında. Yani içinde bir keyif oluyor ister istemez.
Ya bu
Özellikle
kurban olayım.
ah,
Bütün insanlık tarihini çarmıha girdiniz yani. El ele verdiniz, insanlığı öldürdüğünü fazla
ya
indirdiniz.
kardeşim
Nasıyorsunuz
bak,
ya?
ben sana diyorum ki
Vicdanınız bulutsun, ne yapıyorsunuz?
bak, zevk almak, hayattan bir şeylerden zevk almak yargılanmayacak bir şey değil. Bu insanın doğal bir hali. Başka birine zarar veriyorsa belki bu yargılanabilir.
Aslında kendisine de zarar veriyorsa. Daha iyi odaklanmak için orada sigara içiyor ama 10 sene sonra kanser olacak. Yani bu hakikaten o anki keyifsizliğe değecek bir sonuç mudur? Hani sonunda kendi yaşamına mal olacak bir şeyden bahsediyoruz. Ya da işte kendi karaciğerine mal olacak bir şeyden bahsediyoruz belki.
Bir örnek vereyim.
Tabii ki.
Ya kendine zarar vermek değil de haz odaklı bir hayatı bu kadar olağanlaştırmanın aslında ciddi bir sorun olduğunu vurgulamak adına. Ya düşün ki önlenebilir hastalıklardan her sene ölmekte olan ya da açlıktan ölmekte olan çok sayıda insanın var olduğunu, ancak senin yediğinin önünde yemediğinin arkanda olduğunu görünce bundan çok kendini mütesir hissettiğin için aylık gelirinin %10'unu, kaç olduğu önemli değil o da sayının, belli bir hayır kurumuna bağışladığını varsayalım. Şimdi sen bunu haz almak arzusuyla yapmıyorsun ya da annene hastaneye götürürken haz alayım diye düşünmüyorsun. Orada bir sorumluluk, yani hatta sorgulanamayacak bir bağlılık duygusunun getirdiği bir sorumluluk var. Yani ben sorumluyum, bunu yapmalıyım bile demene gerek bırakmayacak kadar kesin olarak senin görevin gördüğün bir iş. Ama bunu görev ya da sorumluluk telakki etmiyorsun düşünsel olarak. Adeta benliğinin bir uzantısı, bir parçası. Ama telefon değil bu sefer, işte anne, baba, kardeş. Yani dünya kimi insanların kendisini sorunlar adına sorumlu görmesinin yüzü suyu hürmetine dönüyormuş gibi geliyor bana. Aksi takdirde herkes senin gibi olsa zaten şu andaki gibi dünya olurdu. Aa evet, zaten herkes senin gibi şu an, zaten o yüzden böyle bir dünya var. Ya sorumluluk duygusunun dünyayı değiştirme kudreti var. Bunun, bu ihtiyacın nihai olarak bize haz veriyor olup olmadığının kriter bellenmesinin önüne geçebilecek bir frontal kortekse de sahipsin sen. Ya kendini hayvani güdülerine indirgiyorsun ve prefrontal korteksi arzularını gerekçelendirmeye bir kılıf olarak kullanıyorsun. Halbuki çok başka amaçlar için o ön loblarını kullanabilirsin demek istiyorum. Yani sadece sen değil, bütün insanlıktan bahsediyorum şu anda. Belirtmeme gerek yoktur herhalde.
Yani o prefrontal korteksin Türkiye'de işlevliği konusunda birazcık düşünebiliriz yani, çünkü çok ahlaki anlamda da yani tamamen ödül ve ceza mekanizmaları üstünden yürüyen bir şeydeyiz. Yani eğer bir sonucu olmayacaksa ahlaki olmayan bir davranışın gerçekleştiriliyor olması. Yani yakalanmadığı sürece kişiler yasaya uymadığı şekilde davranıyorlarsa, ahlaki gelişim o noktadaysa, yani çok da prefrontal korteks çalışmalarından bahsedemiyoruz, ama benim bahsettiğim bu haz meselesi şey de var aynı zamanda. Rahatsızlık hissinin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen davranış da aslında haz mekanizması ile ilgili. Yani nasıl desem, ya çok keyifsiz bir şeyi yapmaktan kaçınmak da haz veren bir şey aslında.
Ya acıdan kaçınmayı da haz hanesine yazarsan, tanımlarla oynarsan elbette böyle değerlendirebiliriz. Ama Türkiye'de bizim kendi kendimizi kısıtlamamıza da yol açacak şekilde belli cezalarla ya da ödüllerle koşullandırılarak eylemlerimizin işe yaramayacağına, ciddi bir yapısal reforma ulaştıramayacağına inandırılmış olmamız bu fikirlerin değerinden bir şey azaltmaz gibime geliyor. Çünkü dönemler değişebilecek, yani hükümet yetkilileri ya da çevremizde olup biten tarihin belirleyici olayları muhtemelen dönüşüm geçirmeye devam edecekler ve biz hala kendimizi bir şekilde rasyonalize edebilirken bulacağız kendi benliğimizi, kendi davranışlarımızı. Bunların kaynağını sorgulamamıza gerek bırakmıyor senin söylediğin açıklamada. Çünkü eğer Türkiye değil de görece daha özgürlüğe sahip bir ülkede yaşıyor olsaydın, senin davranışını belirleyebilecek, motive edebilecek olan temelde üçgüdüden bahsediyor olacaktım ben. Bir eylemi ya haz verdiği için yaparsın Emre. Bir eylemi ya faydalı, fonksiyonel olduğu için yaparsın. Ki bu da sen oluyorsun Leyla. Ya da üçüncüsü, bir eylemi haz veya fayda vermesinden tamamen bağımsız olarak sadece ve sadece doğru olduğuna inandığın için, onun iyi olduğuna inandığın için yaparsın. Yani ilk ikisinde sonuç gözetiliyor. Bu eylemin sonucu haz verecek mi? Bu eylemin sonucu benim yaşama daha iyi adaptif bağlanmamı sağlayacak mı? Parantez içinde fayda verecek mi de sonuç gözetmek var. Yani bak, deontoloji ve sonuççuluktan bahsetmiştik ya, ben gene önceki bölümlerden ilham alarak konuşuyorum. Üçüncüsünde ise koşullarda daha az bağlı olan bir davranış belirleme biçimi var. Yani ben bu eylemi yapacağım ama bu eylem benim açımdan doğru mu? Bir nebze kontrol duygusu zerk edebiliyor olmam lazım. Yani ilk ikisinde ben adeta temel ihtiyaçlarımın bir kuklası olarak kendimi görmenin ötesinde sorumluluk kabul etmem mümkün değil. Bu şekilde kavradığım zaman kendimi, onların sonuçları herkes için benzer sonuçlar üretecek çok yüksek ihtimalle. Ama bir şeyin doğru olduğu için ya da iyi olduğuna inandığım için yapmak, benim kişisel olarak benimsediğim belli prensiplere bağlı kalabilme kudretini uygulamaya dökmem anlamına geliyor. Bu yüzden beynin o daha içeride yer alan ilkel kısımlarının insanın özünü, doğasını yansıttığı iddiasına Emre'den gelen katılmıyorum. Beynin ön kısımları, daha dışarıda kalan, evrimsel aşamada daha sonradan gelişmiş kısımları insanı insan kılacak ve dünyayı kurtaracak bir şey varsa da beynin o kısımlarında saklı. Ama öte yandan tabii en şeytani planların da o kısımla yapılabildiği ya da dünyaya en çok zarar veren insanların en çok mürekkep yalamış insanlar olduğu gibi gerçekler de var. Tabii mürekkep yalamış bütün insanları öyle demiyorum ama gücü kudreti bir şekilde eline alabilecek fırsatı yakalamış insanlar dünyaya bugün en büyük zararı büyük şirketlerin verdiği gibi gerçeklik var. Onların bölgesinde kalıyor olsa bile devlet otoriteleri de elinden geleni ardına koymuyor. Popülizm büyük bir yükseliş halinde. Hani çalkalanan bir dünya var ve biz hazlarımız doğrultusunda yaşamayı olağan kabul edecek bir anlatıyı benimsemek durumunda bırakılıyoruz. Yani abi Küçük İskender diyor ya alttan almamı kurtaracak dünyayı. Yani bu şekilde sen kendi kabuğuna çekiliyorsun aslında. Kendi arzularının kuklası oluyorsun. Yani özgürlüğünü tatbik ettiğin biçim sana yeni bağımlılıklar kazandırıyor derken de bunu kastediyordum. Hani dünyayı ne kurt ya dünyayı kurtarmak derdimiz olmamalı bir yandan. Ama ilk bölümde ne dedik? Beşeri kantininde biz dünyayı da bırak evreni kurtarıyoruz demedik mi? Hatta sen dedin bunu. Hani artık memleket sınırlarını dünyayı da açtık, kara deliklere doğru akıyoruz. Yani öyle olacaksa bana kalkıp da ilkel güdülerinin senin özünü yansıttığını iddia etme bir daha. Önceki bölümleri dinle. Vallahi bunu özün yani çok ayıp.
Ya, özünü yansıtma çok başka bir şey bu arada. İnsanın yaşam tarzı her zaman
Evet, doğal.
özünü yansıtmayabilir.
Bunu yapmak doğal diyorsun.
Bak şimdi dur ben senin dediğin şey üzerinden gideceğim bir kere. Ya biraz önce verdiğin örnekler aslında birebir Freud'un sistemini aslında bahsettin. İd, ego ve süper ego. Doğruluk, tamam mı? İrade ve haz. İçeriden gelen dürtü. Bunları aslında bir tür şeylere koyduk. Üçümüzü sanki bak şöyle düşün. Şu an sen süper ego gibisin. Leyla ego gibi, ben de id gibiyim. Ortada ben oldum. Yani, tam olarak bunu ya böyle oturdu yani. Cuk oturmuş gibi oldu biraz. Ama ne yapacağım? Ya şimdi tamam doğru diyorsun bu arada. Ben birçok şeyin farkındayım zaten. Bu arada şu demek değil. Ben evet ben hedonist yaşadığımdan bahsettim ama bu şu demek değil. Her zaman her olaydan bir haz güdüyorum veya asla vazgeçemiyorum bana bir şeyin haz vermesinden. Bu gibi bir durum değil. Ben eğer kendi mantığım ve irademde bir şey bu değilse bu değil diyebiliyorum. Yani o yüzden tamamen aslında tam bir hedonist olmuyor olabilirim. Tam o kıvama gelmiyor olabilirim. Ki ben çok dönüşüm geçirdim yani üniversite süreçlerinde şunlarda bunlarda.
Yavrum
İnsanda da
biliyorum ya. Abi, hepsini biliyorum. Bunları bilmiyor muyum? Farkındayım. Sadece böyle bir sanki birbirinden ayrı kabul edilebilecek kampları temsil ediyormuş gibi düşününce konuyu kavramsallaştırmak, o kavramı dile dökmek çok daha kolay oluyor. Yani ben karikatürize ettiğimin farkında değil miyim bunları söylerken? Ama kolaya kaçıyorum sadece. Hani...
Dinleyenler arasında belki hani bunun ne olduğunu bilmeyen vardır. Hani Freud'un sisteminde süper ego ahlakı, it dürtüleri, içsel dürtü bu zevk alma duygusu falan da dürtülerden geliyor ya. Ego da iradeyi temsil ediyor. Bunu da söylemiş olalım yani.
Yani aslında hem gerçeklik ilkesini hem de haz ilkesini bir orta yolunu bulma peşinde oluyor ego. Hani biz evet bir toplumun içinde yaşıyoruz ama hayattan da keyif almak lazım gibi bir yerden. Aslında hem idi hem süper egoyu biraz doyuran bir işlev diyebiliriz egoyu. Ben egoyu da bana verdiğiniz için onore oldum. Teşekkür ediyorum.
Tabii ki burada kilit rol
Ama
oynayan sensin.
böyle oldu zaten şu an bak. Oradan bir doğruluk geliyor. Buradan haz geliyor. Sen de arada hani acaba arayı bulabilir miyim? Gibi bir böyle düşününce gerçekten hayatın içinde de insanların bu temsilleri var baktığı zaman. Belki bütünüyle değil ama yüzeysel olarak bir temsil var burada. Mesela ben arkadaş gruplarımı da düşünüyorum. Gerçekten bu yaklaşım açısından düşününce herkesin bir yere yakın olduğu bir yer var. Ne yapalım?
Benimle çok dalga geçeceğinizi düşündüğüm çarpıcı ve bir o kadar belki de Faruk hocamın da itiraz edeceği çok basitleştirici bir yerden en son belki kapatabiliriz. O da şöyle, yani tabii ki işte türlü maddeler var, bağımlılığa yatkın bir hale getirebiliyor insanları vesaire ama belki hani bu orta yolunu bulmak, dengesini bulmak. Yani o kişi o şeyi kullanmaktan çok haz alıyor ama sanki kendisi hesaplaması gerekiyor. Yani ben bu kadar sigara içiyorum ama 15 yıl sonra halim ne olacak? Bu sigarayı, bu maddeyi alıyorum. Şu an işler de çok yolunda. Ama sonrası ne olacak? Bunun sonuçları ne olur biraz göz önünde bulundurması gerekiyor galiba. Ve yani maalesef özellikle maddeyle ilintili bağımlılıklardan, bozukluklardan bahsedersek bu kişilerin aileleri de ciddi anlamda çok muzdarip oluyorlar. Yani bir kişi çok aşırı düzeyde sarhoş olup da eve geldiğinde ev halkını da rahatsız ediyor ya da Yani aileden bir kişinin madde bağımlılığının olması, evdeki bütün paraların, değerli maddelerin saklanmasına, hani onun sanki tekrar madde almaması için ona para verilmemesine, o çocuğu eve kapatmaya, o çocuğun özgürlüğünü kısıtlamaya gibi birçok şeye gidiyor aslında. Çok fazla şeyden bahsedebiliriz ama yani kişiler kendi sorumluluklarını alıyorlar mı? Yaptıkları şeyin sorumluluğunu kendilerine kabul ediyorlar mı? Yani çok ilginçtir. Ben tezimde şey sormuştum. Kendinizi sigara bağımlısı olarak kabul ediyor musunuz diye sormuştum. Yaklaşık %60 ya da 70'i kendi sigara bağımlısı olarak tanımlamıyordu ama bağımlılık düzeyi ölçtüğüm ölçeğe göre yani yaklaşık %20, %30-40 falan bağımlı kişi vardı ve yani sonuçları biz düzensel olarak bakabiliyoruz. Kendine bağımlı görmeyen kişinin bağımlılık düzeyinin çok yüksek olduğunu görebiliyordum ben. Bunlar çok ilginç sonuçlardı. Kişiler kabul etmiyorlardı bağımlı olduklarını. Hani birazcık herkes elini taşın altına koyacak, yaptığının adını koyacak, koymayacak meseleleri de önemli ve belki dengede tutabilmek. Yani artık işler çığırından çıkıyorsa ya bir yardım alayım diyebilmek meselesi. Hayatım benim istediğim gibi gitmiyor. Hani bu burada şeyden hiç bahsetmek istemiyorum. Hani biz şu insanlara bağımlı diyoruz değil. Kendi işleri yolunda gitmediğini düşündüğünde, yardım aradığında o kişilere ancak tanı koyabiliriz. Yoksa sokaktan çevirdiğimiz insanlara sen bağımlısın değilsin, sen depresyondasın, hastanede yatman lazım demiyoruz. Ama o kişi kendisine aslında ya ben acaba bu kullandığım şey, yaptığım şeyi hiç de tadını da bırakmıyorum da birazcık tadını kaçırıyorum diye kendisine bunu itiraf edebiliyor mu? Meselesi önemli sanırım ve tüm bunların dengesini kurabiliyor mu? İşte kişiler arası ilişkilerini, toplumsal dengeleri, kendi içinden haz almakla ilgili yanlarını doyurabiliyor mu? Yani bir insan hiç yemek yemezse de aslında çok aç kalırsa da hayatına devam edemez. Biz demiyoruz ki haz almasın. Haz alsın ama başkalarına ve kendine zarar vermesin. Aşağı yukarı tüm özeti aslında bu meselenin böyle diyebilirim. Yani bağımlılık dışında her şeyi konuştuk sanırım ama en özet hali de bence bu.
Kişi olarak güzeldi bence. Şey olarak en son kısımda o bağlama noktası. Dallandırıyorsun aslında. Hani tek biz otursak mesela DSM üzerine sadece ilerlesek aslında o ulaşılabilecek
O
şeyler ama.
zaman bu kantin sohbeti olmaz, ders olurdu. O
Evet.
yüzden bence güzel dallanıp budaklandı. Ya benim dikkatimi çeken bu kişinin kendine bunu itiraf etmekten çekinmesi, yani kendi beyan ettiği bağımlılık düzeyi ile davranışı arasındaki o boşluk zaten zannediyorum bağımlılığın sürmesini sağlayan temel mekanizma o aradaki boşluğa dayanıyor. Yani beyan ve davranış arasında böyle bir boşluk olmasa o ki zaten evet yardım talebinde bulunuyor olacak. Yani ben bağımlıyım ve kurtulmak istiyorum noktasına, kabul noktasına gelememesi zaten bağımlılığı sürdüren temel yapı herhalde.
Yani diğer bir can sıkıcı kısım da bu da notlarımda son söylemek istediğim şeylerden biri. Yani bu kişi bırakmaya karar verdiğinde bile aslında o kişilere tam bırakmaya ulaştırmak sahiden zor. Çünkü çok faktöre bağlı. Hem iş yerindeki arkadaşları da içiyor mesela. Kendine yeni bir alışkanlık bulması lazım. Ya da o insanların yanına gittiğinde sigara içmemeyi öğrenmesi lazım. İşte o yoksunluk belirtilerine tahammül etmeyi öğrenmesi lazım. Yani sigara içenlerin %35'inin bırakmak istediği ama sadece %5'inin ve 10'unun bırakabildiği söyleniyor. Ve kendi kendilerine hani irade yoluyla ya ben bırakacağım diye kafaya koyup bırakan insanların da bir yıl sonra takip ettiklerinde %5'i falan bırakabilmiş oluyor. Rakamlar sahiden yani bir şeyleri bırakmak isteyen insanlara çok umut vaat etmiyor. Ama irade de bu işin motive olma meselesi. Hakikaten o şeyi bırakmakla ilgili bir sebebinin olması da sanki bu mekanizmayı ancak bırakmaya ulaşabilecek mekanizmanın benzeri gibi geliyor bana.
Vay be. Hocam bu işin egosu irade sizsiniz klinik tarafı. Tabi bu kısımları artık sizler önce olacaksınız. Evet. Yapalım toparlayalım mı?
Valla ben Leyla hocama teşrif ettiği için, paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Bayağı
Ben
tatmin
teşekkür
oldum
ederim.
anlattığı şeylerden.
Çok teşekkür ederiz Leyla hocam. Bugün aramızda katıldığınız için benim tarafımda çok çok keyifli bir muhabbet oldu. Çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah dinleyiciler de beğenirler. Faruk hocam size çok teşekkür ederim. Gene bana muhalifleriniz bırakmadınız. Ve sağından bir yerinden bir şeyler bulmaya çalıştınız. Burası Beşeri Kantini. Beşeriyetin konuşulduğu yerden iyi akşamlar.